Ayrım 14. Bücürü Ayarla. Elmer Leonard. Sayfa 141. 3 tane sigara ve 2 kadeh şampanyadan sonra Chili anahtarın kilidin içinde döndüğünü duydu ve kapının açılmasını seyretti. Leo başında yana kaykılmış kareli spor bir şapkayla içeri girdi. Hala enerji doluydu. Bütün gün at yarışlarında yorulmamışa benziyordu. Hiçbir tarafa bakmadan doğrudan masanın üzerinde duran Chivas şişesine yöneldi. Şişeden bir yudum aldı. Ah, sonra cebinden koca bir tomar para çıkardı. Sanki takside para üstü aldığı bozukluklarmış gibi sehpanın üzerine fırlattı, ceketini çıkardı. Sonra gömleğini, kemikli omuzlarını gösteren atletiyle kalana kadar soyunmaya devam etti. Ama şapkasına dokunmamıştı. Spor şapka kafasında duruyordu. Leo belki şapkanın kendisine çok yakıştığını düşünüyordu. Belki de şapkası uğurluydu. Gecesi 400 dolarlık süitinde şişeden bir yudum daha aldı. Adabı muaşeret bilen biri değilsin. Zavallı adam dondu kaldı. Ta ki içeri bana bak Leo diyene kadar. Chili onu seyrederken aklına Las Vegas'taki hali geldi. Leo rulet masasına yapışmış, hiçbir yere kaçamıyordu. Sonunda ona doğru dönmüş ve ne kadar istiyorsun diye sormuştu. Ne kadar kazanırsa kazansın, Leo hep kaybeden adamdı. Bu defa da yüzünde aynı ümitsiz bakışla döndü ama hiçbir şey söylemedi. Durumu kavruyordu. Chili üzerinde ince çizgili takımıyla kanepede oturuyordu. Orta sehpanın üzerinde şampanya şişesi duruyordu. Ama Leo'nun dikkatini çeken esas şey şampanya şişesinin yanındaydı. Evrak çantası. Las Vegas'ta korumasının taşıdığı çanta. Aptal biri olduğunu düşünmüyordum dedi Chili. İçinde 300 bin dolar olan çantanı dolabın içinde yedek battaniyenin altında bırakacak kadar aptal değildir diyordum. Ama galiba öylesin. Leo bir saniye kadar şaşkın şaşkın baktı. Başka nereye saklayacağımı bilemedim. Sen nereye koyardın? Adam ciddi ciddi soruyordu. Burada bir süre kalacaksan neden bankaya koymadın? Vergi ofisine bildiriyorlar. Hesap açmayacaksın Leo. Kasaya koyacaksın. Ne zaman istersen alırdın. Leo'yu üzerinde atlet, kafasında spor şapkası başıyla onaylarken seyretti. Bir hava yolunu tekrar soyduğunda ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Tanrım! Adam aptalın tekiydi. Kaybediyordun ha? Bugün 12 bin kazandım. Ne zamandan beri? Las Vegas'tan 450 bin dolarla ayrılmıştın. Sana bunu kim söyledi? Şimdi çantanda 310 bin kalmış. Renault'da epey hafiflemişsin. Renault'da olduğumu kim söyledi? Zavallı adam öğrenmeye çalışıyordu. Arkadaşın anet dedi Chili. Leo gözlerini kısarak baktı, kendini farklı biri gibi göstermeye gayret ediyordu. Kareli şapkasını eliyle havaya kaldırdı ve tekrar başına yerleştirdi. Belki işe yarardı. Hayır, kendini önemli zanneden aptal bir insandan daha aptal biri olamazdı. İnsan onun adına biraz üzülüyordu ister istemez. Sana annetten bahseden Feydi değil mi? Bütün hayat hikayemi anlattı mı Tanrı aşkına dedi sonunda. ''Anlatmak istese de izin vermezdim.'' dedi Chili. ''Burada bulunmamın nedeni sadece seni kurtarmak Leo.'' ''Nasıl, paramı alarak mı?'' ''Bugün kazandığın sende kalabilir, o senin hakkın.''
''Hepsi bana ait.'' dedi Leo. ''Parayı almaya hakkın yok.''
Mızırdanmaya başlamıştı. ''Ne biçim arkadaşsın sen?'' ''Hayır, ben senin arkadaşın değilim Leo.''
''Ben de değilsin diyorum, gelip hayatımı mahvediyorsun. Bunu bana neden yapıyorsun, sana borcumu ödedim.''
''Otur Leo.'' Leo oturup oturmamayı düşündü ama oturdu. Orta sehpanın öte tarafındaki rahat koltuğa oturdu, evrak çantasına baktı. ''Bu işi nasıl yapabildiğini anlamıyorum Leo. O kadar aptalsın ki.'' dedi Leo. ''Hatta buraya kadar nasıl gelebildiğini de anlamıyorum. Ama artık sonuna geldin. Sana nedenini anlatacağım. Umarım sen de söyleyeceklerimi anlamayacak kadar aptal değilsindir, tamam mı?'' Böylece Chili her şeyi anlattı. Ray Bones'un olaya dahil olduğunu, Leo ve Annette'in saklanmaları gerektiğini, aksi halde ciddi sonuçlara katlanma riskini alacaklarını. Bu gayet açıktı, başka alternatifi olmayan bir durumdu. Leo bir dakika düşündü ve ''Eve dönmeyeceğim.'' dedi. Kafası nasıl da çalışmaya başlamıştı. ''Nereye gideceğin beni ilgilendirmez Leo.''
''Fey'e dönmeyeceğim demek istiyorum.''
''Orası sana kalmış.''
Bana yaptıklarından sonra mı?
Leo, sadece aptal değilsin, delisin de.
Leo bir dakika daha düşündü ve parayı senin veya şu diğer adamın alması benim için fark etmez. Her iki durumda da param gitmiş olacak dedi.
Evet ama para kaybetmenin farklı yolları var dedi Chili. Ray Bones elinde ne varsa hepsini alır.
Ne yani sen almayacak mısın?
Bana kulak ver Leo. Hepsini dediğim zaman eğer isterse kafandaki o spor şapkayı da alacağını kastettim. Kol saatini, üzerindeki o pembe şeyi ve sonra kimseye bir şey söyleyemez diye ağır bir şeyle vurur. Tabii kurşunlamazsa. Ben bunu yapmayacağım dedi Chili. Ne mücevherlerini alacağım ne de canını acıtacağım. Çantada 310 bin var değil mi? Hava yollarından yürüttüğün 300 bini alacağım. Ama geri kalanını 10 bini borç olarak alıp sana daha sonra geri ödeyeceğim.
Ne demek istediğini Leo'nun anlamadığını biliyordu. Adam gözlerini kısmış onu süzüyordu. Paramın hepsini alacaksın ama bir kısmını borç olarak öyle mi?
%18 faiz iyi mi? Artık daha fazla soru sorma gidiyorum dedi Chili.
Ayağa kalkarken sehpanın üzerindeki evrak çantasını da aldı. Leo da ayağa fırladı. Sana 10 bin borç vermemi mi istiyorsun?
Sormuyorum Leo, bu parayı sana geri ödeyeceğim.
Anlamıyorum.
Anlaman gerekmiyor, bu işi burada bırakalım.
Peki nasıl geri ödeyeceksin?
Chili kapıya doğru gidiyordu.
O tarafını merak etme.
Benim nerede olacağımı bilmeyeceksin demek istiyorum. Ben bile nerede olacağımı bilmiyorum.
Seni bulurum Leo. Solucan gibi iz bırakıyorsun.
Chili kapıya vardı ve açtı.
Şimdi Leo, bir dakika bekle. %18 senede ne kadar ediyor diyordu. 10 bin borç almak istiyorsan haftalık ödemesi 300 eder. Beni duyuyor musun?
Chili holü geçip merdivenleri yürürken başını iki yana sallıyor. Leo da arkasından bağırıyordu.
15 bin faiz artı 10 bin yılda 25 eder dostum, duyuyor musun?
Chili durdu, döndü, geriye doğru yürümeye başladı. Leo'nun kapıyı kapatmadan önce korkuyla baktığını gördü.
Tanrım ne kadar aptaldı.
17. Bölüm. Rajis'in eğlenceli bir kokteyl salonu olduğunu sanmıştı. Hollywood'da gece gidilecek bir yer. Oysa tilt ve gürültülü video oyunu makineleri bulunan, oraya gittiğinizi göstermek isterseniz alabileceğiniz Rajis tişörtleri satılan bir bardı. Bazen açık fikirli olmak kolay değildi. İnce çizgili takım elbisesi ve şık kravatıyla Chili buraya sıradan insanların gelip gelmediğini merak etti. Yoksa sadece eroin bağımlısına benzeyen bu gençler mi geliyordu? Onlardan birine kapıda neden tabela yok diye sordu.
Yok mu dedi çocuk.
Chili çocuğa dışarıda kaldırımda Yul Brynner'ın adını gördüm dedi.
Hollywood'un meşhur şöhretler kaldırımının bir kısmı oralardaydı. 1800 gösteri sanatı yıldızının adı yıldızların içine yazılmıştı. Yul Brynner kim diye sordu çocuk.
Chili sıradan bir gence benzeyen barmene nasıl olur da kapının önünde tabela yok diye sordu.
Barmen binayı depreme karşı güçlendirme tamiratı sırasında geçici olarak indirildiğini söyledi.
Chili neden bar tabureleri olmadığını sordu.
Barmen oranın ayakta eğrilen bir mekan olduğunu söyledi. Müzik işinde olanların oturmayı sevmediğini, gürültüden kendi seslerini bile duyamadıklarından birbirlerini yakaladıklarında yukarıya konuşmaya çıktıklarını anlattı.
Guns N' Roses'ın anlaşmasının orada yapıldığını söyledi.
Yok ya dedi Chili ve Nicky'nin orada olup olmadığını sordu.
Girişte Nicky posterleri vardı. Barmen Nicky'nin aşağıda olduğunu ancak sahneye birkaç saat sonra çıkacağını söyledi.
Müzik işinde misin?
Film dedi Chili.
Nicky'ye hiç ilgi göstermemişti, denememişti bile. Ama yine de Nicky'nin onu hatırlaması gerekirdi.
Aklındaki fikir şuydu. Nicky'ye kendini evine davet ettirecek, Michael'a merhaba diyecek ve devamını getirecekti. Michael'a yaklaşacaktı. Bana bak Michael diyecekti. Ne olacağına sonra bakacaktı.
Chili aşağıya barı ve birkaç masası olan boş bir salona indi. İnerken bir grubun müzik aletlerine akord ettiğini duydu. Momos'taki grupların sesin gücünü yükseltmelerini, ses kontrolü yapmalarını, anfi ayarlarını tam tutturmak için uğraşmalarını hatırladı. Ama sonra camları çatlatacak kadar gürültülü çalarlardı. Madem öyle bu kadar ince ayara ne gerek vardı o zaman? Binayı depreme karşı güçlendirdiklerini söylemişlerdi. Ama herhalde rockçıların duvarları yıkmasını önlemek içindi. Bu nedenle de burada bodrumda çalıyorlardı. Sahne bir dehlizden geçildikten sonra ayrı bir odadaydı. Bir mağara gibiydi. Salonda belki ayakta ancak 100 kişi alabilirdi. 4 kişiydiler. 3 gitarist, 1 de baterist. Diki ortalıkta yoktu. Sadece bu sıska gür saçlı tipik rock and roll çocukları vardı. Çıplak kolları dövmelerle bezenmiş ve metal bilezikler takmışlardı. Hepsinde o tipik canı sıkkın hal vardı. Kemerli girişte duran ama ilgisiz görünen Chili'ye bakıyorlardı. Takım elbiseli bir herif. Chili onları seyrederken öyle mi diye düşünüyordu. İçinizde filmlerde oynamak isteyen var mı? Mümkün değil. Çocuklar şimdi birbirlerine döndüler ve içlerinden biri sarı saçları her yöne diken gibi çıkanı konuşmaya, diğerleri onu dinlemeye başladı. Sarı saçlı olan tekrar Chili'ye döndü ve Chill dedi. Ortalarında duran oydu. Tanrım, Nicole'dü bu, Nicky. Hepsi kıza benziyordu, o yüzden Chili onu erkek sanmıştı. Nicky, nasılsın? Onu tanıması gerekirdi. Sıska beyaz kolları vardı ve dövmesi yoktu. Nicky üzerinde kocaman bir boğa gözü resmi olan gitarını çocuklardan birine verdi ve Chili'ye doğru yürüdü. Dar siyah bir kot pantolon ve kocaman işçi botları giymişti, gülümsüyordu. Chili ona sarılırken Nicky de sarılmak için kollarını kaldırdı. Chili Nicky'nin kolsuz beyaz tişörtünün altından siyah koltuk altı tüylerini gördü. Nicky, Chili, tanrım diyordu. Onu gördüğüne sevinmişti. Bunu içten söylemesi Chili'yi memnun etti. Şimdi kollarındaydı. İnce bedeniyle ona yaslanıyor, asılıyordu. Kesinlikle kadın gibi davranıyordu. Chili ise onun erkeğinkine benzeyen koltuk altı tüylerini düşünüyordu. Nicky Chili'yi bıraktı ama gülmeye devam etti. İnanamıyorum diyordu. Sonra başını çevirerek omuzlarının üzerinden çocuklara seslendi. Haklı çıktım. Miami'den tanıdığım Chili'ymiş. Gangsterdir. Çocukların ona bakışları değişmişti. Nicky'nin böyle konuşmasını aldırmadı. Yeni grubun mu? Eskisi kadar iyiler mi? Ne? Momos'takiler mi? Yahu onlar tekno, disco, hafif rock çalardı. Bu çocuklar gerçekten çalıyor. Chili'yi tutup bir masaya götürdü. Ona çocuklarla Guitar Center'ın önündeki park alanında nasıl tanıştığını, orada Marshall marka hoparlörleriyle durmakta olduklarını, ne kadar şanslı olduğuna inanamadığını, çünkü bu çocukların dünyadaki tüm metalcilerin kopya ettiği Van Halen'ın Eruption parçasında çaldığı kadar hızlı ve iyi çalabildiklerini anlattı. Ama yok, sen bunları bilmiyorsun. Ben de neden bahsediyorum ki? 8 sene önce hala Dion and the Belmonts dinliyordun. Bütün o doo-wop saçmalığı. I'm just a lonely teenager dedi Chili. Aynen. Bir de I wonder why. Şimdi kimi dinliyorsun? Guns N' Roses. Daha başkaları. Hızlı düşünmeliydi. Aerosmith. Led Zeppelin. Yalan söylüyorsun. Aerosmith'i ben Miami'deyken dinliyordum. Çok zaman önce. Deathhead olduğuna bahse girerim. Şu California asit muzak müziğine dalmışsındır. Haydi bir sigara içelim dedi Chili. Birlikte masaya oturmuşlardı. Beni tanıyacağından emin değildim. Şaka mı yapıyorsun? Momos'ta bana atlamaya çalışmayan tek erkek sendin. Benim de aklımdan birkaç defa geçmişti. Evet ama mesele haline getirmedin Tommy gibi. Onu sopayla kovmam gerekmişti. Masanın üzerinden uzanarak elini Chili'nin elinin üzerine koydu. ''Burada ne işin var?'' ''Bir film yapıyorum.'' ''Yok yahu.'' ''Sen de bir sinema yıldızıyla yaşıyorsun.'' ''Michael'la evet.'' Nicky bundan pek memnun görünmüyordu. Mutsuz da görünmüyordu ama. Saatine bakarak ''Michael buraya uğrayacaktı, tanışmak ister misin?'' diye sordu. Öylesine. ''Evet, olabilir.'' Michael konsere kalmayacak. Çok kalabalık oluyor. Kalabalıktan nefret ediyor. Üzerine saldırmalarından korkuyor. Evet tabii adam yıldız. Sadece o kadar değil. İyi oyuncu da. Biliyorum dedi Nicky. Çok iyidir. Yeni filmi Elba daha gösterime girmedi. Birkaç defa filmin çekimlerinde bulundum. Michael Napolyon'u oynuyor. Görmen lazım. Rol yapmıyor. Demek istediğim o askeri dehanın kendisi oluyor. O küçük adamın ta kendisi. Podyuma doğru bakarak sigarasından derin bir nefes çekti. Geri dönmem lazım. Onunla nasıl tanıştın? Bir konserde Roadkill'da söylüyordum. Bir metal grubunda. Hala çalıyorlar. Metallica gibi olmaya çalışıyorlar. Bol headbangli düz rock. Aynı zamanda hem şarkı söyleyip hem saçlarımı sallamam gerekiyordu. Ama o zamanlar saçlarım kısaydı ve bu yüzden çıt çıt saç takıyordum. 1,5 yıl falan önceydi. Bu açık renkli siyahi bir fıstık olsaydım sesimin yeterli olacağını, bu saçmalığı yapmak zorunda kalmayacağımı düşünüyordum.
Michael seni söylerken dinledi mi?
O vakitler özel bir ruh halindeydi galiba. Nicky sigarasını külliğe bastırdı, belki biraz düşünceliydi.
Koltuk altları tüylü bu kızı, yani beni sahnede garip kıyafetimle, kovboy çizmelerimle çabalarken gördü.
Hala tıraş olmama izin vermiyor. Sanırım ondaki bir ihtiyacı karşılıyorum. İkimiz de çalışıyoruz ve arada takılıyoruz. Uyuşturucu kullanıyoruz ama öyle sürekli değil. İkimiz de bağımlı değiliz bence. Tenis oynuyoruz, sinema salonumuz var, uydu antenimiz, 12 televizyonumuz, 17 telefonumuz, bir erkek hizmetçimiz, kadın hizmetçilerimiz, çamaşırcımız, bahçıvanlarımız, haftada 2 kere gelip arabalarımızı kontrol eden bir adamımız var. Ama gerçekte nerede yaşıyorum? Rutubetli bir bodrumda. Hollywood tepelerinden yeni gelmiş 3 çocukla beraberim. Kendimi onların annesi gibi hissediyorum.
Neden evlenmiyorsunuz?
Michael'la mı? Teklif etse bile evleneceğimi sanmıyorum.
Niye?
Ne anlamı var ki? Her zaman çok yapmayı istediğim bir şeye benzemiyor. Evlendin diyelim, sonra ne olacak? Sadece hayatını mahvedersin. Özellikle de bir aktörle evlenince. Madonna'ya bak. Hayır bakma. Bütün o iç çamaşırları falan bana uymaz. Ben sadece bir rock solistiyim. Hepsi bu kadar. Başka biri değilim.
Sahneye doğru baktı. Dinle, şimdi gitmem gerek ama Michael geldiğinde seni onunla tanıştıracağım. Tabii, sohbet etmek isterim. Zamanı var mı?
Bir filmde oynamasını mı isteyeceksin?
Aklımızda böyle bir şey var.
İyi şanslar. Nicky tekrar çığlığa bakmadan sigarasını söndürdü. Bu akşam açılışımız var. Stones'un Street Fighting Man parçasını çalacağız. Ne dersin?
Masum bir ifade takınmıştı.
Stones'un 20 sene önce Garden'da verdiği konserin canlı kaydı olan albümün adını ve kapağını hatırlamak Chili'nin 4 saniyesini aldı. O tarihte Stones hayranı olan Tommy bu plağı durmaksızın çalardı. Chili Nicky'nin gözlerine bakarak "Get Your Yayas Out" albümünden değil mi, oradan mı diye sordu. Etkilenen Nicky parlayan güzel mavi gözleriyle Chili'ye baktı. "Çok havalısın Chill, kendini zorlamana bile gerek kalmıyor" dedi.
Yeni bir şarkıya başlıyor, hızlanıyor, sonra duruyorlardı. Nicky şarkının bir bölümünü gitarıyla tekrarlıyordu. Daha yavaş, yumuşak bir tonla, sonra gitaristlerden biri onu taklit ederek şarkıya giriyor, başıyla bateriste işaret ediyor ve baterist tempoyu tekrar hızlandırıyordu. İyi olabilirlerdi, Chili bu müzikten anlamıyordu. Nicky diğer müzisyenlere nasıl çalacaklarını gösterirken duyduğu kısa bölümler fena sayılmazdı. Ama hepsi birlikte çalmaya başladıklarında müzik rahatsız edici bir gürültüye dönüşüyordu. Tekrar o albüm kapağını düşünmeye başladığında iki elinde birer gitar havaya zıplayan Uncle Sam şapkalı bir çocuğu hatırlar gibi oldu. O zamanlar Rolling Stones'u severdi, hippie günleriydi. Barış işareti yaparak etrafta koşuşturan eşcinsellerin olduğu günlerdi. Şu hippie'yi yakalayıp Tommy Carlo'nun kuzeninin berber dükkanına sürükledikleri ve saçlarını kestikleri günü hatırladı. O günleri düşündü ve hemen sonra aklına Ray Bones ve kuru temizlemeci Leo geldi. Leo'yu bir otel odasının dolabında 300 bin dolar bıraktığı için aptal diye çağırmıştı. Para şimdi neredeydi? Sunset Marquis Oteli'nde yatağının altında. Emin olmak için oteli arayıp Leo ve Annette'in ayrılıp ayrılmadığını kontrol edecekti. Daha sonra akşam olunca Faye'yi arayacak, hızlı postayla gönderdiği 300 bin doların haberini verecekti. Ona parayı postanede bir posta kutusuna koymasını söyleyecekti. Geriye kalan 10 bin doları da kendine saklayacaktı. Belki Ray Bones'a ödeme yapıp onu devreden çıkarırdı, belki de yapmazdı. Ama 300 bin dolar esasen Faye'ye aitti. Faye o parayla istediğini yapmalıydı. %100 bir kadın arkadaşına bundan bahsedecekti ve kısa süre sonra resmi elbiseler kapısını çalacak, kimliklerini göstereceklerdi. Faye'yi beraberinde Las Vegas'a getirmiş olsaydı neler yaşanırdı merak etti. Ve yine bütün bu olayları bir film gibi düşündüğünün farkına vardı. Harry ve Karen'a anlattığı gibi. Ama bu sefer yeni ihtimaller olduğunu görüyordu. Faye'yi hikayeye daha fazla dahil edebilirdi. Lovejoy'a baktığı gibi bakarak eksik tarafın ne olduğunu anlamıştı. Faye onunla Los Angeles'a geliyordu mesela.
Tabii,
Tefeciyi kendisi değil Robert De Niro gibi bir aktör oynayacaktı. Fey'i ise Karen, neden olmasın? Karen'ın her karaktere uygun bir aksanı vardı. Yine de Fey'in konuşması kadar taşralı aksanı değildi tabii. Tamam, şimdi Los Angeles'a vardıklarında birbirlerine karşı bir çekim hissederler. Kadının kocası Leo'yu bulmak istediklerinden emin değillerdir. Ancak paranın tamamı kocanın elindedir. Parayı istiyorlar mıdır? Parayı isteyen birini tanımaktadırlar. Ray Bones. Bones peşlerinden gelmektedir ve o para için öldürmekten çekinmeyecektir. Fena değildi. Leo'nun hava yollarını dolandırmasıyla başlardın. Veya hayır, tefeci ve Faye ile başla evde Leo'nun at yarışından dönmesini beklemektedirler. Leo ise havaalanında içki içmektedir. Uçak onu almadan havalanır, bataklığa düşer ve paramparça olur. Tefeci aslında iyi bir insandı ve eski bir tefeciydi. Bu karakteri Bobby De Niro oynardı. Karen Flores Faye rolünde sinemaya muhteşem bir dönüş yapacaktı. Zor bir iş yapması şart değildi. Başka bir iş sahibi de olabilirdi. Eğlence sektöründen biri, mesela şarkıcı. Bir de Leo vardı. Her rolüne gerek yoktu, limuzincilere de. Bu film yapmak hakkında bir film değildi ama Ray Bones rolü mevcuttu. Leo rolünü oynayacak olan aktörü bulmak zordu. Adi bir insanı iyi oynayacak bir aktör bulmak gerekiyordu. Chili bir an salonun sessiz olduğunu hissetti. Nicky ve arkadaşları ona doğru bakıyorlardı ama tam ona değil. Chili de dönüp baktı ve Michael Weir'ı gördü. Michael Weir merdivenlerden inip salonu geçmekteydi. Nicky'ye elini salladı, diğer eli pantolon cebindeydi. Bol gri bir pantolon ona uzun geliyordu. Chili bütün bunları resmi oluşturan parçalar olarak görüyordu. Michael Weir'ı ilk görüşüydü. Beyaz Reebok ayakkabılarını da. Ama dikkatini en fazla çeken Michael Weir'ın sırtındaki ceket oldu. 12 yıl önce Vesuvius'ta kalan ceketine benziyordu. Kimsenin istemediği, 2. Dünya Savaşı döneminden yıpranmış bir pilot ceketi. Tam onun gibiydi. Film başına 7 milyon dolar kazanan biri giyiyordu. Şimdi Michael Weir elini gruba doğru kaldırdı. Chili Michael'ın "Selam çocuklar" diye seslendiğini duydu. Onun sesiydi. Chili o sesi filmlerden tanıyordu. Michael Weir farklı aksanları beceriyle kullanıyordu. Yine de ses tonunu tanıyabilirdiniz. Biraz genizden gelen bir sesti. Çocuklar Michael'ın selamını aldılar. Çok etkilenmiş gibi değillerdi. Saç modelleri ve gitarlarıyla okuldan terk gençlerdi. Şimdi Michael onlarla eğleniyora benziyordu. Moonwalk yapıyor ve gitar çalanları taklit ediyordu. Çok iyiydi ama yine de gençler etkilenmişe benzemiyorlardı. Michael Nicky'ye doğru döndü ve Nicky onu kolundan yakaladı. Chili kendisine doğru gelmekte olduklarını gördü. Konuşan Nicky'ydi. Michael Weir başını kaldırmıştı. Sonra Nicky de başını kaldırarak "Chill, seni Michael'la tanıştırmak istiyorum" dedi. Chili ayağa kalktı. Büyük yıldızla tokalaşmaya hazırlandı. Michael'ın gerçekte ne kadar kısa boylu olduğuna şaşırdı. 14. ayın sonu. Sayfa 152.